Ayrım 19, yine aynı şey oldu. Araba tuttu. Üzerinde Hayber geçidine hoş geldiniz yazan, mermilerle delik deşik olmuş tabelayı geçmiştik ki midem kasılmaya, ağzıma safra dolmaya başladı. Bir şey midemi çalkalıyor, vuruyordu. Şoförüm Ferit bana buz gibi bir kış fırlattı. Gözlerinde anlayıştan, sevecenlikten eser yoktu. Camı indirebilir miyiz diye sordu. Bir sigara yaktı, direksiyonda dayadığı sol elini sağlam kalmış iki parmağının arasına kıstırdı. Kara gözlerini yoldan ayırmaksızın öne eğildi, ayaklarının arasındaki tornavidayı aldı, bana uzattı. Tornavidayı kapıdaki cam kolundan kalma küçük deliğe soktum, döndüre döndüre camı indirdim. Ferit bana hoşnutsuz bir bakış daha fırlattı ama bu seferkinde pek de gizleyemediği belli belirsiz bir düşmanlık vardı. Sonra sigarasına döndü. Cemrüt Kalesi'nden ayrıldığımızdan bu yana ağzından yalnızca 3-5 sözcük çıkmıştı. Teşekkür diye mırıldandım. Başımı camdan dışarıya uzattım. Yüzümü serin öğleden sonra rüzgarına bıraktım. Hayber geçidinde yer alan Kabil topraklarındaki bu yolculuk, şist ve kireç taşından oluşan sap kayalıklara keskin kırımlarla delen yol tıpkı anımsadığım gibiydi. Babanın arabasıyla bu haşin araziden ta 1974'te geçmiştik. Derin koyaklara oturmuş, kıraç, görkemli dağların sivri zirveleri gökyüzüne yükseliyordu. Uçurumların tepesinde kerpiç surlu, çok eski kalelerin yıkıntıları seçiliyordu. Gözlerimi kuzey yandaki doruğu karlı Hindikuş'tan ayırmamaya çalışıyordum. Ama ne zaman midem azıcık yatışır gibi olsa, kamyon bir viraja daha dalıyor, yeni bir öğütü dalgasını harekete geçiriyordu. Limonu dene. Ne? Limon, bulantıya iyi gelir dedi Ferit. Bu yolda her zaman yanıma bir limon alırım. Yok, teşekkür ederim dedim. Mideme yeni asit eklemenin düşüncesi bile beni yeniden öğütmüştü. Ferit dudak büktü. Amerikan ilaçları kadar cicili bicili değil biliyorum. Yalnızca annemden öğrendiğim eski bir çare. Aramızı ısıtma fırsatını kaçırdığıma pişman olmuştum. Madem öyle, bir denesem iyi olacak. Arka koltuktan bir kese kağıdı aldı, içinden yarım bir limon çıkardı. Limonu ısırdım, 1-2 dakika bekledim. Haklıymışsın, iyi geldi diye salladım. Kabalık etmektense acı çekmenin daha doğru olacağını bilecek kadar afgandım. Zorla gülümsedim. Bildik vatan usulünden şaşmayacaksın. Süslü püslü ilaçlara gerek yok dedi. Ses tonu hala aksi, tersti. Sigarasının külünü silkeledi. Dikiz aynasında kendini hoşnut bir ifadeyle süzdü. Bir tacikti. Uzun boylu, zayıf, esmer, açık havanın yıprattığı bir yüzü, dar omuzları ve uzun bir boynu vardı. Başını çevirdiği zaman sakalının arasından bir adem elması fırlıyordu. Giyimi benimkine benziyordu. Gri bir pirhan, tumban, bir yelek, üzerinde de el dokuması, yün bir şal. Başında kahverengi pakolu, tacik kahraman, taciklerin pencere aslanı dediği Ahmet Şah Mesut'un yaptığı gibi bir yana eğmişti. Ferit de beni Peşaver'de Rahim Han'a tanıştırmıştı. Ferit'in o yıpranmış derin çizgilerle dolu yüzüne karşın henüz 29 yaşında olduğunu söyledi. Mezar-ı Şerif'te doğmuş, 10 yaşına yani babası ailesini toplayıp Celalabad'a göçünceye kadar orada yaşamıştı. 14'ünde babasıyla birlikte Şorabi'ye karşı cihata katılmıştı. 2 yıl Pencer Vadisi'ne çarpışmışlardı, ta ki bir helikopterden açılan yaylım ateşi yaşlı adamı paramparça edinceye kadar. Ferid'in 2 karısı, 5 çocuğu vardı. Aslında 7 taneydi dedi Rahim Han esefle. Birkaç yıl önce 2 kızını Celalabad'ın hemen dışındaki bir mayın patlamasında yitirmişti. Aynı patlamada kendisi de ayak parmaklarının bir kısmını ve sol elinin 3 parmağını kaybetmişti. Bunun üzerine karısını ve çocuklarını alıp Peşaber'e yerleşmişti. Kontrol noktası diye humurdandı Ferit. Koltuğuma azıcık gömüldüm, kollarımı göğsümde kavuşturdum. Bir anlığına da olsa mide bulantısını falan unuttum. Ama kaygılanmam gereksizmiş. 2 Pakistanlı milis her yanı dökülen Land Cruiser'ımıza yaklaştılar. İçine şöyle bir bakıp ellerini geç derecesine salladılar. Ferit, Rahim Han'la yaptığımız hazırlık listesinin 1. sırasındaydı. Öteki maddelerse dolarlarımı kaldar ve Afgan parasıyla değiştirmek. Kılık kıyafetimi düzenleyip pakolumu yanıma almak. İşin komik yanı, Afganistan'da yaşarken bile onu bir kez olsun takmamıştım. Hasan'la Sohrab'ın fotoğrafını çantama koymak ve en önemli malzemeyi edinmekti. Siyah, göğse kadar uzanan takma bir sakal. Şii tarzı ya da Taliban'ın Şiiliğe uygun bulduğu tarz. Rahim Han Peşaver'de tam da bu tarife uyan sakallar yapan birini tanıyordu. Adamı müşterileri arasında batılı savaş muhabirleri de vardı. Rahim Han yanında birkaç gün daha kalmamı istemiş, daha ayrıntılı bir plan yaparız demişti. Ama ben yola en kısa zamanda çıkmam gerektiğini farkındaydım. Fikrimi değiştirmekten korkuyordum. Ölçüp biçmekten, evirip çevirmekten, büyütmekten, usa vurmaktan ve kendi kendimi caydırmaktan korkuyordum. Amerika'daki yaşamımın cazibesine kapılıp geri dönmekten, kendimi o büyük engin ırmağa bırakmaktan, unutmaktan, son birkaç günde öğrendiklerimi elimden bırakıp dibe çökmelerini beklemekten korkuyordum. kendimi akıntıya bırakıp yapmam gereken şeyden uzaklaşmaktan, Hasan'dan, çağrısına uyup geldiğim geçmişten ve bu son kefaret fırsatını kaçırmaktan. Hayır, işi şansa bırakamazdım. Derhal yola çıktım. Süreyya'ya Afganistan'a geri döndüğümü haber vermek söz konusu bile değildi. Verseydim Pakistan'a kalkan ilk uçağa binerdi. Sınırı geçmiştik. Dört bir yan yoksulluğun işaretleriyle doluydu. Yolun iki yanında şuraya buraya serpiştirilmiş, kayalıkların arasına eski oyuncaklar gibi fırlatılmış küçük köyler vardı. Aslında dört kazıkla üzerine çatı niyetine gerilmiş bir sayvandan oluşan kulübeler, her yana dökülen toprak evler, kulübelerin önünde top oynayan, üstleri başları yırtık pırtık çocuklar. Birkaç kilometre sonra gözüme eski yanmış bir Sovyet tankının çevresine bir dizi karga gibi tünemiş bir grup erkek ilişti. Sırtlarına aldıkları örtülerin uçları rüzgarda çırpınıyordu. Arkalarında kahverengi burkalı, omzunda iri bir testi taşıyan bir kadın delik deşik bir yoldan sır sırta vermiş toprak evlere doğru ilerliyordu. Tuhaf dedim. Ne? Kendimi kendi ülkemde bir turist gibi hissediyorum diye açıkladım. Yolun kenarında yarın düzüne kadar keçiyi güden çobana bakarak. Ferit alaylı güldü. Sigarasını fırlattı. Burayı hala ülken olarak mı görüyorsun? Bir parçam her zaman öyle görecek. Sesim amaçladığımdan çok daha savunmacı çıkmıştı. Amerika'da 20 yıl yaşadıktan sonra ha? Dedi. Bir deniz topu büyüklüğündeki çukurdan sakınmak için direksiyonu hızla çevirirken. Başımı salladım. Ben Afganistan'da büyüdüm. Ferit yine kesik, alaycı bir ses çıkardı. Neden öyle yaptın? Diye sordum. Boş ver diye mırıldandı. Yo, öğrenmek istiyorum. Neden yaptın? Dikiz aynasındaki gözlerinde kısacık bir ışık yanıp söndü. Bilmek istiyorsun demek diye çemkirdi. Dur da bir tahmin edeyim. Aa efendi, büyük bir olasılıkla iki ya da üç katlı kocaman bir evde yaşıyordun. Bahçıvanınız güzel bahçenizi çiçeklerle, meyve ağaçlarıyla donatmıştı. Sokak kapınız kalın, ağırdı tabii. Baban Amerikan malı bir araba kullanıyordu. Hizmetkarlarınız vardı, muhtemelen Hazara. Annenle baban evi süslesinler, verdikleri gösterişli mehmenileri hazırlasınlar diye bir sürü işçi tutuyorlardı. Sonra arkadaşları geliyor, içki içip Avrupa'ya, Amerika'ya yaptıkları seyahatleri anlatıyorlardı. Hayatımda ilk kez şu anda pakol taktığına, ilk oğlumun gözleri üzerine bahse girerim. Bana bakıp sırıttı, vaktinden önce çürümüş dişleri göründü. Evet, iyi tahmin yürütebildin mi? Neden böyle şeyler söylüyorsun? Diye sordum. Çünkü sen sordun, öğrenmek istedin diye yapıştırdı. Toprak bir yolda güçlükle ilerleyen, üstü başı perişan, yaşlı bir adamı gösterdi. Omzuna çalı çırpıyla dolu kocaman bir çuval vurmuştu. İşte gerçek Afganistan bu ağa efendi. Benim bildiğim Afganistan. Sen mi? Sen burada her zaman bir turistsin. Yalnızca haberin yoktu. Rahim Han beni burada kalıp yıllarca savaşan insanlardan sıcak bir karşılama, güler yüz beklememem için uyarmıştı. Babana üzüldüm dedim. Kızlarını üzüldüm. Eline de. Bunun benim için hiçbir değeri yok dedi elini göstererek. Hem buraya neden döndün ki? Babanın arazisini satmak için mi? Parayı cebine atıp Amerika'daki annenin yanına koşmak için mi? Annem beni doğururken ölmüş. İçini çekti. Bir sigara yaktı. Bir şey demedi. Kenara çek. Ne? Kenara çek, Allah kahretsin dedim. Pusacağım. Kamyon yolun çakıl taşlı kıyısına yanaşırken kendimi yuvarlanırcasına dışarıya attım. Akşam üstüne doğru arazi değişti. Kıraç sirbelerin, çıplak yamaçların yerini daha yeşil, daha kırsal bir manzara aldı. Landi Kotal'dan sonra alçalmaya başlayan ana geçit, Şinvan bölgesinden geçip Landi Hana'ya kadar ulaşmıştı. Torkam'da Afganistan'a girdik. Yolun iki yanındaki çam ağaçları anımsadığımdan daha seyrek, daha cılızdı. Ama Hayber geçidindeki bu çetin yolculuğun ardından ağaçları yeniden görmek yine de güzeldi. Giderek Celalabad'a yaklaşıyorduk. Geceyi Ferid'in orada yaşayan erkek kardeşin evinde geçirecektik. Nangarhar eyaletinin başkenti olan meyvesi ve ılık iklimiyle ünlü Celalabad'a giderken güneş henüz tam anlamıyla batmamıştı. Ferid, kent merkezindeki binaların, taş evlerin önünden geçti. Palmiye ağaçları hiç de aklında kaldığı kadar sık değildi. Evlerin kimisi de artık yalnızca çatısız duvarlardan eğri büğrü tuğla yığınlarından ibaretti. Ferit dar, kaldırımsız bir sokağa saptı. Land Cruiser'ı kurumuş bir hendeğin kenarına çekti. Kamyondan indim, gerindim, derin bir soluk aldım. Eskiden Celalabad'ın çevresini saran, çiftçilerin şeker kamışı yetiştirdiği, bakımlı tarlalardan gelen rüzgar kente baygın bir koku taşırdı. Gözlerimi yumdum, o tatlı kokuyu aradım, bulamadım. ''Hadi gidelim'' dedi Ferit sabırsızca. Toprak yolu tırmandık, birkaç yapraksız kavak ağacının yıkık dökük toprak duvarının önünden geçtik. Ferit tek katlı, bakımsızlıktan dökülen bir evin önünde durdu, tahta kapıya vurdu. Okyanus yeşili gözlü, beyaz eşarplı genç bir kadının yüzü göründü. Önce beni gördü, irkildi. Ferit'i seçince gözleri parladı. ''Selamun aleyküm Ferit Kaka.'' ''Selam Meryem Cem.'' diye karşılık veren Ferit, benden bütün gün esirgediği bir şey yaptı, tatlı tatlı gülümsedi. Kadının başının tepesine bir öpücük kondurdu. Genç kadın bize yol vermek için geri çekildi. Ferit'in peşinden küçük eve girerken beni merakla süzüyordu. Kerpiç tavan alçak, toprak duvarlar çıplaktı. Odayı yalnızca bir köşeye konmuş bir çift fener aydınlatıyordu. Ayakkabılarımızı çıkardık, zemini kaplayan hasırın üzerinde ilerledik. Üç erkek çocuk bir duvarın dibinde duran, üzerine kenarları yırtık bir battaniye atılmış, ince bir şiltenin üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Uzun boylu, geniş omuzlu, sakallı bir erkek bizi selamlamak üzere doğruldu. Ferit'le kucaklaştılar, öpüştüler. Ferit onu bana tanıttı. Bahit ağabeyim. Bahit'e döndü, Amerika'dan geldi dedi, baş parmağını bana doğru sallayarak. Sonra çocukların yanına gitti. Bahit'le birlikte çocukların karşısındaki duvarın dibine çöktük, çocuklar Ferit'i kuşatmış, bir tanesi omzuna tırmanmıştı. Bahit karşı çıkmamı aldırmadı ve yerde daha rahat etmem için oğlanların birinden bir battaniye daha istedi. Meryem'e de çay getirmesini söyledi. Yolculuğumuzun nasıl geçtiğini sordu. Umarım Loz'da filan rastlamamışsınızdır dedi. Hayber geçidi, çetin arazisi olduğu kadar yolcuları soyan haydutlarıyla da ünlüydü. Yanıt vermeme kalmadan göz kırptı, yüksek sesle şöyle dedi. Hiçbir dost kardeşimin o çirkin arabası için zaman harcamaz elbette. Ferit en küçük oğlanı yere devirmiş, sağlam iyiliğiyle gıdıklamaktaydı. Çocuk kıkırdıyor, tekmeler savuruyordu. Hiç olmazsa benim bir arabam var dedi soluk soluğa. Senin eşek nasıl? Eşeğim senin arabadan çok daha iyi durumda. Kara, kara, mişnassa diye yapıştırdı Ferit. Eşeğin halinden eşekler anlar. Hep bir ağızdan kahkahaları koyuverdiler, ben de onlara katıldım. Yan odadan kadın sesleri geliyordu. Oturduğum yerden odanın bir bölümünü görebiliyordum. Meryem'le kahverengi hicaplı, daha yaşlıca bir kadın, muhtemelen annesi, alçak sesle konuşuyor, bir çaydanlıktan demliğe sıcak su dolduruyorlardı. Vahit sordu. Amerika'da ne yapıyorsun Emir Ağa? Ben yazarım dedim. Bunun üzerine Ferit'in kıkırdadığını duyar gibi oldum. ''Yazar mı?'' dedi Vahit. Etkilendiği açıkça belliydi. ''Afganistan'ı mı yazıyorsun?'' ''Yazdım ama son zamanlarda değil. Son romanım Küllerin Mevsimi. Karısını yataklı bir öğrencisiyle yakaladıktan sonra bir çingene kervanına katılan bir üniversite hocası hakkındaydı. Fena sayılmazdı. Bazı eleştirmenler iyi bir kitap demiş, bir tanesi de sürükleyici olarak nitelemişti. Ama ansızın kitaptan utanmıştım. Vahit'in daha fazla soru sormamasını diledim. Belki yine Afganistan'ı yazarsın dedi. Dünyaya, Taliban'ın ülkemize neler yaptığını anlatırsın. Ben pek yani o türde bir yazar değilim. Vahit başını salladı. Ah dedi azıcık kızararak. En iyisini sen bilirsin tabii. Fikir yürütmek bana düşmez. Aynı anda Meryem'le yaşlı kadın içeriye girdiler. Ellerindeki küçük tepside bir çift çay fincanı ile bir demlik vardı. Saygıyla ayağa kalktım. Elimi göğsüme bastırdım. Başımı eğdim. Selamın aleyküm dedim. Yüzünün alt kısmını gizlemek için hicabını yüzüne dolamış, yaşlıca kadın da başını eğdi. Zor duyulur bir sesle selam diye karşılık verdi. Hiç göz göze gelmedik, ben beklerken fincana çay doldurdu. Kadın dumanı tüten fincanı önüme koydu, odadan çıktı. Çıplak ayakları en küçük bir ses çıkarmamıştı. Oturdum, demli çayı yudumladım. Vahit rahatsız edici sessizliği sonunda bozdu. Seni Afganistan'a getiren ne? Hepsini ne getiriyor sevgili kardeşim diye atıldı Ferit. Vahit'le konuşuyordu ama küçümseme dolu gözleri bana dikiliydi. Vahit onu payladı. Bas. Nedini hep aynı diye sürdürdü Ferit sözünü. Toprağı ya da evi sat, parayı cebine at, sonra da fare gibi kaç. Amerika'ya dön, o parayla aileni Meksika'ya tatile götür. Ferit diye gürledi Vahit. Çocukları, hatta Ferit bile korkuyla irkildi. Terbiyeyi falan unuttun galiba. Burası benim evim. Emir Ağa bu gece benim konuğum. Beni bu şehirde rezil etmene izin veremem. Ferit ağzını açtı. Bir şey söylemeye hazırlandı. Sonra düşündü ve vazgeçti. Sırtını duvara yasladı. Soluğunun altından bir şeyler mırıldandı. Sakat ayağını sağlam olanın üzerine attı. Suçlayan gözleri bir an olsun benden ayrılmamıştı. Bizi bağışla Emir Ağa dedi Vahit. Çocukluğundan beri kardeşim konuşmadan önce durup da iki dakika düşünmez. Aslında hata bende dedim. Ferit'in keskin bakışları altında gülümsemeye çalışarak. Alınmadım. Afganistan'da ne aradığımı ona açıklamam gerekirdi. Buraya arazi satmaya gelmedim. Kabil'e bir erkek çocuğunu bulmaya gidiyorum. Çocuk mu diye yineledi Vahit. Evet, gömleğimin cebindeki polaroidi çıkardım. Hasan'ın resmini görmek, ölüm yarasının o ince, taze kabuğunu bir kez daha kaldırdı. Başımı çevirmek zorunda kaldım. Fotoğrafı Vahit'e verdim. Dikkatle inceledi. Bir bana, bir fotoğrafa baktı. Bu çocuk mu? Başımla doğruladım. Bu Hazara çocuğu. Evet. Neyin oluyor? Babası benim için çok değerliydi. Resimdeki adam. Ne yazık ki öldü. Vahit gözlerini kırpıştırdı. Arkadaşın mıydı? İçgüdülerim evet dememi tembihliyordu. Yüreğim babanın sırrını saklamak istiyordu. Artık yeterince yalan söylenmişti. Üvey kardeşimdi. Yutkundum. Gayrimeşru kardeşim. Çay fincanını çeviriyor, kulpuyla oynuyordum. Burnumu sokmak istememiştim. Burnunu sokmuyorsun, dedim. Çocuğu ne yapacaksın? Peşhabere götüreceğim. Onunla ilgilenecek birileri var. Bayit resmi bana geri verdi. İri elini omzuma koydu. Sen şerefli bir adamsın Emira. Gerçek bir Afgansın. İçim korkuyla sini verdi. Sonra ekledi. Bu gece seni evimde ağırlamaktan onur duyuyorum. Ona teşekkür ettim. Feride bir göz attım. Şimdi önüne bakıyor. Hasır kilimin lime lime olmuş kenarıyla oynuyordu. Az sonra Meryem'le annesi sebze çorbasıyla dolu, dumanı tüten iki kaseyle iki somun ekmek getirdiler. Et sunamadığımız için kusura bakma, dedi Vahit. Bugünlerde ete bir tek Taliban'ın gücü yetiyor. Bu harika görünüyor, dedim. Gerçekten öyleydi. Hep beraber yiyelim, dedim. Ama Vahit biz gelmeden karınların doyduklarını söyledi. Ferit de kollarımızı sıvadık, ekmeğimizi çorbaya batırdık, ellerimizle yedik. Ben yerken Vahit'in üçü de cılız, kavruk yüzlü, kahverengi saçları kısacık kesilmiş oğlunun dijital kol saatimi kaçmak bakışlar fırlattığını fark ettim. En küçüğü ağabeyinin kulağına bir şey fısıldadı. Ağabeyi başını salladı, gözünü saatimden ayırmıyordu. En büyükleri sanırım 12'sindeydi, gözlerini elime dikmiş, öne arkaya sallanıyordu. Yemekten sonra ellerimi Meryem'in bir testiden döktüğü suyla yıkadım. Vahit'ten oğluna bir hediye vermek için izin istedim. Olmaz, dedi, ama ben ısrar edince duraksayarak kabul etti. Kol saatini çıkardım, çocukların en küçüğüne verdim. Duyulur duyulmaz bir sesle mırıldandı. Teşekkür. Dünyadaki bütün büyük kentlerin saatini gösteriyor, dedim. Oğlanlar başlarını kibarca salladılar, saati elden ele geçirip sırayla denediler. Ama az sonra ilgileri söndü, saat hasırın üzerinde unutuldu. Bana söyleyebilirdin, dedi Ferit. Daha sonra Vahit'in karısının yeri bizim için yaydığı iki şiltede yan yana yatıyorduk. Neyi? Afganistan'a neden geldiğini. Sesinde onunla tanıştığımızdan beri duyduğum o ters, aksi tınıdan eser yoktu. Sormadın ki, dedim. Bana söylemen gerekirdi. Sormadın. Yüzünü bana döndü, bir kolunu kıvırdı, başının altına soktu. Belki çocuğu bulmana yardım ederim. Sağ ol Ferit. Öyle kafadan tahmin yürütmekle hata ettim. İçimi çektim. Üzülme. Sandığından çok daha haklıydın. Elleri arkadan kalın, tırtıklı bir sicimle bağlı, ip bileklerini kesiyor. Gözü siyah bir bezle kapatılmış. Sokağa, durgun, pis bir suyla dolu hendeğin kenarına diz çökmüş, başı omuzlarının arasından sarkıyor. Çakıl taşlarının üzerine, öne arkaya sallanırken, dizleri sert zemine sürtünmekten kanıyor. Vakit akşama yakın. Çakılların üzerindeki uzun gölgesi öne arkaya deviniyor. Duyulur duyulmaz bir sesle bir şeyler mırıldanıyor. Yaklaşıyorum. Bin tane olsa yine, diyor. Senin için bin tane olsa yakalarım. Öne arkaya uğunuyor, başını kaldırıyor, üst dudağında belli belirsiz bir yara izi. Yalnız değiliz. Önce namluyu görüyorum. Sonra da onun arkasındaki adamı. Uzun boylu, çizgili bir yelek giymiş, siyah bir türban takmış. Yere, gözleri bağlı erkeğe bakıyor. Gözlerinde engin, mağaramsı bir boşluktan başka hiçbir şey yok. Bir adım geri çekiliyor, tüfeği kaldırıyor, namluyu diz çökmüş adamın ensesine dayıyor. Solan güneş ışığı bir an madene vuruyor, kısacık parıldıyor. Tüfek sağır edici bir çatırtıyla gürlüyor. Namlunun ucundan geriye, kabzaya doğru bakıyorum. Kıvrılarak yükselen dumanın gerisindeki adamın yüzünü görüyorum. Çizgili, yelekli adam benim. Boğazımda düğümlenmiş bir çığlıkla uyandım. Dışarıya çıktım. Yarım ayın gümüş don ışığında durdum. Silme yıldız dolu gökyüzüne baktım. Karanlıkta cırcır böcekleri ötüyor, hafif bir esinti yaprakları karıştırıyordu. Çıplak ayaklarımın altındaki toprak serindi. Ansızın sınırı geçmemizden bu yana ilk kez geri döndüğümü hissettim. Bunca yıldan sonra yine memleketimdeydim, atalarımın toprağına basıyordum. Bu, büyük babamın üçüncü karısını gömdüğü, bir yıl sonra 1915'te de Kabil'i vuran kolera salgında can verdiği topraktı. Kadın ona ilk iki karısının veremediğini vermişti, bir erkek evlat, büyük babam. Nadir Şah'la bu topraklarda ava çıkmış, bir geyik vurmuştu. Annem bu topraklarda ölmüştü ve ben babamın sevgisini kazanmak için bu topraklarda mücadele etmiştim. Sırtımı evin tuğla duvarlarından birine verdim. Eski yurduma ansızın duyduğum bu yakınlık beni şaşırtmıştı. Unutacak, unutulacak kadar uzun zamandır yurt dışındaydım. Şu yaslandığım duvarın gerisinde uyuyanlar için bambaşka bir gezegen olan bir başka ülkede bir evim vardı. Bu toprakları çoktan unuttuğumu düşünüyordum. Oysa unutmamışım. Yarım ayın o kemiksi donuk ışığında dururken Afganistan'ın ayağımın altında solduğunu hissetmiştim. Belki Afganistan da beni unutmamıştı. Batıya baktım ve şu dağların ardında bir yerde Kabil'in hala var olduğuna şaştım. Gerçekten de vardı. Yalnızca eski bir anı ya da San Francisco Chronicle gazetesinin 15. sayfasındaki bir Associated Press haberinin başlığı değildi. Batıda, dağların gerisinde, tavşan dudaklı kardeşimle birlikte uçurtma kovaladığımız kent yatıyordu. Oralarda bir yerde rüyama giren, gözleri bağlı bir adam boşu boşuna ölmüştü. Bir keresinde o dağların ardında bir seçim yapmıştım ve o seçim şimdi çeyrek yüzyıl sonra beni doğruca aynı topraklara getirmişti. Tam içeriye girmeye hazırlanırken evden gelen bazı sesler duydum. Bir tanesi Wyatt'in sesiydi. "Çocuklara bir şey kalmadı," diye fısıldadı karısı. "Aç olabiliriz ama yabani değiliz. O bir konuk. Ne yapmalıydım yani?" dedi Wyatt gergin bir sesle. "Yarına bir şeyler bulmalı," dedi karısı. Sesi ağlamaklıydı. "Ne yedireceğim?" Parmak uçlarıma basarak sessizce uzaklaştım. Çocukların saatle neden fazla ilgilenmediklerini şimdi anlıyordum. Onlar saate bakmıyorlardı ki, yemeğime bakıyorlardı. Ertesi sabah erkenden vedalaştık. Land Cruiser'a binmeden önce Bayit'e konukseverliği için teşekkür ettim. Arkasındaki küçük evi gösterdi. "Burası artık senin de evin," dedi. Kapının eşiğine dizilmiş üç oğlu bizi seyrediyordu. Küçük olan saati takmıştı. Kayış zayıf bileğinden sarkıyordu. Uzaklaşırken yandaki dikiz aynasından geriye baktım. Vahit üç oğluyla birlikte kamyonun kaldırdığı toz bulutunun içinde duruyordu. Birden aklıma bir şey geldi. Bir başka dünyada olsaydı bu çocuklar kamyonun arkasından koşamayacak kadar aç olmazlardı. O sabah gün doğumuna yakın sağı solu kolaçan edip kimsenin bakmadığından emin olunca 26 yıl önce yaptığım bir şeyi yinelemiştim. Bir şiltenin altına bir deste vuruşuk banknot sokmuştum. Ferit beni uyarmıştı. Ama anladım ki nefesini boşa harcamış. Celalabad'dan döne döne Kabil'e ulaşan, bombalarla delik deşik olmuş sarp yolda ilerliyorduk. Buradan son kez aksi yöne giden bir kamyonun müşambası sımsıkı kapalı kasasında geçmiştim. Babanın şarkı söyleyen, kafayı bulmuş bir Rusi subay tarafından vurulmasına ramak kalmıştı. Baba o gece beni öyle kızdırmış, öyle korkutmuş, öyle gururlandırmıştı ki Kabil ile Celalabad arasındaki bu dağ yolu, kayalıkların arasında bir yılan gibi kıvrılan, insanın kemiklerini sarsan bu sallantılı yolculuk benim için artık kutsal bir hatıraydı. İki savaşın izlerini taşıyan değerli bir anı. 20 yıl önce ilk savaşın bir bölümüne tanık olmuştum. Ondan kalan çirkin izler yola saçılmıştı. Eski Sovyet tanklarının yanmış enkazları, ters dönmüş, paslanmış askeri kamyonlar, dağa yaslanmış, ezilmiş bir Rus cipi. İkinci savaşı televizyonumun ekranından izlemiştim. Şimdi de onu Ferit'in gözlerinden görüyordum.